7. Bölüm Uras. Şevek, Karabasan Caddesi'ndeki dükkandan kış için ısmarladığı muflonlu yeni giysisinin cebinde bir mektup buldu. Mektubun oraya nasıl girdiği hakkında en ufak bir fikri yoktu. Günde 3 kez gelen ve tümüyle Uras'ın her yanındaki fizikçilerin gönderdiği müsveddeler ve tıpkı basımlardan, davetlerden, okul çocuklarından gelen açık sözlü mesajlardan oluşan postadan çıkmadığı kesindi. Zarfsız, kendi kendine yapışan ince bir parça kağıttı. Üzerinde rekabet halindeki 3 posta firmasının hiçbirinin damgası veya imzası yoktu. Belli belirsiz bir beklentiyle mektubu açtı ve okudu. Eğer bir anarşistsen, neden dünyana ve o doğucu umuta ihanet edip güç sistemiyle işbirliği yapıyorsun? Yoksa bize o umutu getirmek için mi buradasın? Haksızlık ve baskıdan bunaldık ve karanlık gecede özgürlük ışığını görmek için yüzümüzü kardeş dünyaya çevirdik. Bize, kardeşlerine katıl. Ne imza ne de adres vardı. Mektup Şevek'i hem ahlaki hem de zihinsel olarak etkiledi. Şaşırtarak değil ama bir tür panik içinde sarstı. Burada okuduklarını biliyordu ama nerede? Hiçbiriyle karşılaşmamıştı. Hiçbirini görmemişti. Henüz hiçbir yoksul insanla karşılaşmamıştı. Çevresine bir duvar örülmesine izin vermiş ve bunu hiç fark etmemişti. Bir mülkiyetçi gibi sığınmayı kabul etmişti. Devşirilmişti. Çifoy Lisk'in dediği gibi. Ama duvarı nasıl yıkacağını bilmiyordu. Yıksaydı bile nereye gidebilirdi? Korku gittikçe daha fazla sarıyordu benliğini. Kime güvenebilirdi? Her taraftan zenginlerin gülümsemesiyle sarmalanmıştı. Seninle konuşmak istiyorum, Efor. Buyurun efendim. Affedersiniz efendim. Yer açayım. Bunu şuraya koyayım. Uşak ağır tepsiyi büyük bir maharetle koydu. Tabakların üstündeki kapakları açtı. Çikolatalı sosu öyle döktü ki sos köpürerek kabın kenarına doğru yükseldi ama dökülüp saçılmadı. Açık ki kahvaltı ayinini ve bundaki becerisini seviyordu. Aynı zamanda da ayinin alışılmamış şekilde kesilmesini istemiyordu. Genellikle oldukça temiz bir iyi hoca konuşuyordu. Ama şimdi Şevek konuşmak istediğini söyler söylemez kesik kesik konuşulan bir kent ağzına kaymıştı. Şevek bu dili biraz izleyebilmeyi öğrenmişti. Bir kez alıştığınızda ses değerlerinin değişmesi tutarlı hale geliyordu. Ama kelime sonundaki harflerin kırpılması onu el yordamıyla ilerlemek zorunda bırakıyordu. Kelimelerin yarısı atılıyordu. Şifreye benzediğini düşünüyordu. Sanki kendilerine verdikleri adı kullanırsak Niyolular başkalarının kendi konuştukları anlamalarını istemiyor gibiydiler. Uşak Şevek'in keyfini bekliyordu. Şevek'in otururken iskemlesini tutulmasını, yemeğini yerken başında beklenmesini istemediğini biliyordu. İlk hafta içinde Şevek'in huylarını öğrenmişti. Dik, dikkatli duruşu, herhangi bir samimiyet kurma umudunu yok etmeye yetiyordu. Oturur musun Efor? İzin verirseniz efendim, diye yanıtladı adam. Bir iskemleyi birkaç santim kadar kendine çekti ama oturmadı. Konuşmak istediğim de bu. Biliyorsun ki sana emir vermekten hoşlanmıyorum. İşleri istediğiniz gibi yapmaya çalışıyorum efendim, emre gerek kalmadan. Yapıyorsun, kastım o değil. Biliyorsun, benim ülkemde kimse emir vermez. Öyleymiş efendim. Peki öyleyse seni eşitim, kardeşim olarak görmek istiyorum. Burada tanıdıklarım arasında zengin olmayan, sahiplerden biri olmayan tek kişi sensin. Seninle konuşmayı, yaşamın hakkında bir şeyler öğrenmeyi çok istiyorum. Efor'un yüzündeki küçümsemeyi görerek umutsuzca durdu. Yapılabilecek bütün yanlışları yapmıştı. Efor onu himaye etme havasına giren ve her şeye burnunu sokan aptallardan biri sanmıştı. Ellerini bir umutsuzluk ifadesiyle masaya koydu ve hay Allah dedi. Kusura bakma Efor, anlatmak istediğimi anlatamıyorum. Lütfen unut bunları. Nasıl isterseniz efendim, dedi Efor ve odadan çıktı. Bu kadardı. Mülksüz sınıflar ondan en az kuzeybatışı bölge enstitüsündeki tarih dersinde haklarında bir şeyler okuduğu zamanki kadar uzaktı. Bu arada kış ve bahar dönemleri arasında bir haftasını Oi'lerle geçirmeye söz vermişti. Oi ilk ziyaretinden bu yana onu birkaç kez her zaman oldukça kuru bir şekilde bir konukseverlik görevini ya da hükümet emrini yerine getirirmiş gibi yemeğe davet etmişti. Ancak kendi evindeyken hiçbir zaman Şevek'e karşı uyanık bulunmayı ihmal etmemesine karşın gerçekten dostça davranıyordu. İkinci ziyaretten sonra Oi'nin 2 oğlu Şevek'in eski bir dost olduğuna karar vermişlerdi. Şevek'in verdiği yanıtlara olan güvenleri Oi'ye açıkça şaşırtıyordu. Onu rahatsız ediyordu. Gerçekten onaylamıyordu bunu ama nedenini de anlıyordu. Şevek onlara eski bir dost, bir abi gibi davranıyordu. Ona hayrandılar çocuklardan küçüğü olan Ini onu sevmeye başlamıştı. Şevek nazik, ciddi, dürüstü ve Ay hakkında çok iyi öyküler anlatıyordu. Ama bütün bunlardan öte bir şeyler vardı. Ini için çocuğun tanımlayamayacağı bir anlam ifade ediyordu. Ini çocukluğundaki o hayranlıktan derin ve belirsiz bir şekilde etkilenen yaşamının ilerideki dönemlerinde bile bunu ifade edecek kelime bulamadı. Yalnızca sönük bir yankı taşıyan kelimeler vardı. Gezgin kelimesi, sürgün kelimesi. O kışın tek yoğun karı o hafta yağdı. Şevek 2-3 santimden fazla kar yağdığını hiç görmemişti. Fırtınanın aşırılığı yalnızca miktarı bile onu coşturmaya yetiyordu. Karın fazlalığı eğlendiriyordu onu. En içten odacı tarafından bile dışkısal diye nitelendirilemeyecek kadar beyaz, soğuk, sessiz ve kayıtsız kar. Bunu masum bir görkem dışında bir şey olarak görmek aşağılık bir davranış olurdu. Hava açılır açılmaz bundan en az onun kadar hoşlanan çocuklarla birlikte dışarıya koşuyordu. O ilerin evinin büyük arka bahçesinde koşturuyorlar, kar topu oynuyorlar, kardan tüneller, şatolar ve kaleler yapıyorlardı. Seva o iyi görümcesi Vea ile birlikte pencerede duruyor, oynaşan çocukları Adam'ı ve Samur'u izliyordu. Samur kar kalesinin bir duvarı boyunca kendine bir meyil oluşturmuş, büyük bir heyecanla arka arkaya karnının üzerinde aşağıya kayıp duruyordu. Çocukların yanakları alev alevdi. Uzun, sert, kahverengi kır saçları bir parça iple arkada toplanmış ve kulakları soğuktan kızarmış Adam tünel açma işlemini büyük bir enerjiyle yönetiyordu. Orayı değil, şurayı kazın. Kürek nerede? Cebime buz girdi. Oğlanların tiz sesleri sürekli çınlıyordu. İşte yabancımız, dedi Sabah gülümseyerek. Yaşayan en büyük fizikçi, dedi görümcesi. Ne komik, Şevek puflayarak üstündeki karları silkeleyerek ve yalnızca daha henüz kardan çıkmış insanların taşıdığı o taze, soğuk dinçlik ve sıhhat havasını soluyarak içeriye girdiğinde görümceyle tanıştırıldı. Kocaman, sert, soğuk elini uzatıp Vea'ya dost gözlerle baktı. Damayar'ın kardeşi misin, dedi. Evet, ona benziyorsun. Başka herhangi bir şey söylediğinde çok basit kaçacak bu söz ve Vaya'nın çok hoşuna gitti. Bir erkek diye düşünüp durdu o akşamüstü. Gerçek bir erkek. Ne var onda? Adı Io usulüne uygun olarak veya Doem Oyi idi. Kocası Doem büyük bir endüstriyel tesisin başıydı ve çok yolculuk ediyor. Yılın yarısını hükümetin ticaret temsilcisi olarak yurt dışında geçiriyordu. Şevek Vea'yı seyrederken bunları anlatıyorlardı ona. Onda Damera Oyn'in zayıflığı, soluk benzi ve oval siyah gözleri güzelliğe dönüşmüştü. Göğüsleri, omuzları ve kolları yuvarlak, yumuşak ve çok beyazdı. Şevek yemekte onun yanında oturuyordu. Sert korsenin yukarı kaldırdığı çıplak göğüslerine bakıp duruyordu. Buz gibi havada böyle yarı çıplak gezme fikri gerçekten aşırı, en az kar kadar aşırıydı. Küçük göğüsleri de tıpkı kar gibi masum bir beyazlığa sahiptiler. Boynunun eğimi yukarıya doğru yumuşakça çıkıyor, gururlu, kazınmış, narin başın eğimiyle birleşiyordu. Gerçekten de çok çekici, diye düşündü Şevek. Buradaki yataklara benziyor, yumuşak, biraz yapmacıklı ama sözlerini neden o kadar yapmacıklı söylüyor? Şevek onu oldukça tiz sesine ve yapmacıklı tavrına açık denizdeki bir sala tutunur gibi tutundu ve hiçbir zaman boğulmakta olduğunu anlamadı. Veya akşam yemeğinden sonra trenle Neo Ese'ye dönüyordu. Yalnızca bugünlüğüne gelmişti ve onu bir daha göremeyecekti. O iyi üşütmüştü. Seva çocuklarla uğraşıyordu. Şevek, Vea'yı istasyona götürebilir miydin? Allah aşkına Damayara, zavallıcığın beni korumasına gerek yok. Kurtların geleceğini sanmıyorsun değil mi? Vahşi Mingratlar bir çırpıda kente inip beni haremlerine kapamak için kaçıracaklar mı yani? Yarın sabah istasyon şefinin kapısı önünde gözümde bir damla donmuş yaş ve minik katı ellerim bir demet solmuş çiçeği tutarken mi bulunacağım? Aa bak bu fikri sevdim. Vea'nın fıkırdayıp çıngırdayan konuşmasının üstünde gülüşü bir dalga gibi her şeyi silip götüren ve sahili bomboş bırakan karanlık yumuşak güçlü bir dalga gibi kırılıyordu. Kendi başına değil, kendine gülüyordu. Bedenin karanlık gülüşü sözleri siliyordu. Şevek koridorda paltosunu giydi ve kapıda Vea'yı bekledi. Bir blokun yarısı boyunca sessizce yürüdüler. Ayaklarının altında kar çatırdayıp gıcırdıyordu. Gerçekten çok naziksiniz. Yani bir şey için... Ne için? Bir anarşist için, dedi ince ve özellikle yayarak konuştuğu sesiyle. Paye'nin ve üniversitedeyken Oye'nin kullandığı vurgulamanın aynısıydı. Hayal kırıklığına uğradım. Sizin tehlikeli ve kaba olacağınızı düşünmüştüm. Öyleyim. Veya yan gözle ona baktı. Başının üstünden bağlanmış kızıl bir şal takıyordu. Gözleri her yandaki karın canlı rengi ve beyazlığının üstünde siyah ve parlak görünüyordu. Ama işte bana gayet nazikçe istasyona kadar eşlik ediyorsunuz, Doktor Şevek. Şevek dedi yumuşak bir sesle. Doktor değil. Bütün adınız bu mu? Ad ve soyadınız. Şevek başıyla onayladı ve gülümsedi. Kendini çok iyi ve dinç hissediyordu. Açık hava, giydiği iyi yapılmış paltonun sıcaklığı ve yanındaki kadının güzelliği onu mutlu ediyordu. Bugün kafasında ne sorunlar ne de derin düşünceler vardı. Adlarınızı bir bilgisayardan aldınız, doğru mu? Evet, bir makine tarafından aldandırılmak ne sıkıcı. Neden sıkıcı olsun? O kadar mekanik, o kadar kişiliksiz ki. Ama yaşayan başka kimsenin sahip olmadığı bir addan daha kişisel ne olabilir? Hiç kimse mi? Tek şevek siz misiniz? Yaşadığım sürece benden önce başkaları da vardı. Akrabaları mı kastediyorsunuz? Akrabalara pek önem vermeyiz. Hepimiz akrabayız aslında. Diğer şebeklerin kim olduklarını bilmiyorum. Yalnız birini biliyorum. Göçün ilk yıllarında yaşayan birini. Bu kadın ağır makinelerde kullanılan bir tür dişli tasarımı yapmıştı. Bu dişliye hala şevek deniyor. Daha da içten gülümsedi. İşte ölümsüzlük diye buna denir. Veya başını salladı. Aman Tanrım dedi. Erkeklerle kadınları nasıl ayırt ediyorsunuz? Şey, bazı yöntemler keşfettik. Bir an sonra Veya'nın yumuşak güçlü kahkahası patladı. Soğuk havada sulanan gözleri sildi. Evet, belki de kabasınız. O zaman herkes yeni oluşturulmuş adlar alıp yeni oluşturulmuş bir dili mi öğrendi? Yeni baştan. Anares göçmenlerin mi? Evet, romantik insanlardı herhalde. Ya siz değil misiniz? Hayır, biz çok pragmatiyiz. Her ikisi de olabilirsiniz dedi Veya. Şebek ondan bir zeka göstergesi beklememişti. Evet doğru dedi. Sizin buraya tek başınıza cebinizde tek kuruş olmadan halkınız için konuşmaya gelmenizden daha romantik bir şey olabilir mi? Ve buradayken çeşitli lükslerle baştan çıkmamdan. Lüks mü? Üniversite odalarında mı? Aman Tanrım, zavallıcık. Sizi doğru dürüst hiçbir yere götürmediler mi? Birçok yere. Ama hepsi de aynıydı. Neo Eseia'yı daha iyi tanımak isterdim. Kentin yalnızca dış yüzünü gördüm. Paket kağıdını. Bu deyimi kullandı. Çünkü başından beri Uraslıların her şeyi temiz, cicili bicili kağıtlara, plastiğe, kartona veya alüminyuma sarmalarına şaşırmıştı. Çamaşırlar, kitaplar, sebzeler, giysiler, ilaçlar. Her şey kat kat sarılıyordu. Hiçbir şey başka bir şeye dokunmamalıydı. Kendisinin de dikkatle paketlendiğini hissetmeye başlamıştı. Biliyorum, sizi tarih müzesine götürdüler. Dobunne anıtı gezdirdiler. Senato'da bir konuşma dinlettiler. Şevek güldü. Çünkü geçen yaz bir gün bu programı aynen uygulamıştı. Biliyorum, yabancılara çok aptalca davranırlar. Sizin gerçek Neo'yu görmeniz için elimden geleni yapacağım. Memnun olurum. Çok harika insanlar tanıyorum. İnsan koleksiyonu yaparım. Burada bütün o sıkıcı profesörler ve politikacılar arasında sıkışıp kalmışsınız. Konuşmaya devam etti. Şevek, Vea'nın bağlantısız konuşmalarından tıpkı güneşten ve kardan aldığı zevki alıyordu. Küçük Amonya'ya istasyonuna geldiler. Veya dönüş biletini aldı. Tren her an gelebilirdi. Beklemeyin, donacaksınız. Şevek yanıtlamadı. Muflonlu paltosunun içinde iri yarı duruyor, ona dostça bakıyordu. Veya kendi paltosunun koluna baktı ve işlemlerin üstündeki bir kar parçasını silkeledi. Karınız var mı Şevek? Hayır. Aileniz de yok mu? Ha evet, bir eş ve çocuklar. Affedersin, başka bir şey düşünüyordum. Karı deyince yalnızca Uras'ta olan bir şeyi anlıyorum. Eş nedir? Yaramaz cazı Şevek'in yüzüne baktım. Sanırım siz karı veya koca diyorsunuz. Niçin sizinle gelmedi? Gelmek istemedi. Ayrıca en küçük çocuk daha 1 yaşında. Yo, şimdiki ayrıca durakladı. Neden gelmek istemedi? İşi var, burada olmaz. Eğer burada bu kadar göreceği şey olduğunu bilseydim gelmesini isterdim ama istemedim. Güvenlik sorunu var tabii. Buradaki güvenlik mi? Şevek durakladı. Sonra ayrıca eve döndüğümde de dedi. Size ne olacak diye sordu veya gözlerini iri iri açarak tren kasabanın dışındaki tepeden yaklaşıyordu. Aa, sanırım hiçbir şey ama beni bir hain olarak görenler var. Uras'la dostluk kurmak istediğim için sanırım. Eve döndüğümde sorun çıkarabilirler. Ona ve çocuklara bir şey olmasını istemem. Ben ayrılmadan bir şeyler oldu. Bu yetti. Yani gerçekten tehlikede mi olacaksınız? Şevek onun duyabilmesi için öne eğildi. Çünkü tren tekerleklerini ve vagonlarını şangırtatarak istasyona giriyordu. "Bilmiyorum," dedi gülümseyerek. "Bizim trenlerimiz de bunlara benziyor, biliyor musun? Tasarım iyi olursa değiştirilmesi gerekmiyor." Onunla birlikte birinci mevki vagonuna yürüdü veya kapıyı açmadığı için o açtı. Arkasından içeriye başını sokup etrafa baktı. Ama içerisi pek benzemiyor. Bütün burası özel mi? Yalnız senin için mi? Ha evet, ikinci mevkiden nefret ediyorum. Mayera sakızı çiğneyip tüküren adamlar. Anares'te insanlar Mayera çiğniyor mu? Hayır, kuşkusuz çiğnemiyorlardır. Ha, siz ve ülkeniz hakkında bilmek istediğim o kadar çok şey var ki. Anlatmayı seviyorum ama kimse sormuyor. O zaman yine buluşup konuşalım. Yine Niyo'ya gelirseniz beni arar mısınız? Söz verin. Söz veriyorum, dedi Şevek içtenlikle. Güzel, sözünüzü tuttuğunuzu biliyorum. Hakkınızda hiçbir şey bilmiyorum. Bu hariç bu görülebiliyor. Hoşça kalın Şevek. Şevek kapıyı tutarken veya eldivenli elini bir an Şevek'in elinin üstüne koydu. Tren düdüğünü öttürdü. Şevek kapıyı kapadı ve trenin istasyondan ayrılmasını izledi. Veya'nın yüzü pencerede kızıl beyaz bir pırıltı halindeydi. Büyük bir keyifle o ilerin evine yürüdü ve karanlık basana kadar ini ile kar topu savaşı yaptı. Ben Bili de devrim. Diktatör kaçtı. İsyancı liderler başkenti ele geçirdi. Deheken'de acil toplantı. Aiyo müdahale edebilir. Kuş Yemi gazetesi o kadar heyecanlanmıştı ki en büyük puntoyla başlık atmıştı. Yazım ve dil bilgisi rafa kaldırılmıştı. Efor'un konuşmasına benziyordu. Gece boyunca isyancılar Mesk'tinin batısının tümünü ele geçirdi. Orduyu zorlayarak ilerlemekteler. Niyoluların sözel biçimi buydu. Geçmiş ve gelecek bir tek gerilimli, dengesiz, geniş zaman biçimine yediriliyordu. Şevek gazeteleri okudu ve DHK ansiklopedisinde Ben Bili'nin tanımına baktı. Ben Bili şeklen parlamenter demokrasiye sahipti ama aslında generallerce yönetilen askeri bir diktatörlüktü. Batı yarım küresinde dağlar ve çorak savanlardan oluşan düşük nüfuslu yoksul bir ülkeydi. Ben Bili'ye gitmeliydim diye düşündü Şevek. Çünkü bu fikir onu çekiyordu. Çıplak düzlükleri, esen rüzgarı düşündü. Haber onu garip bir şekilde etkilemişti. Tek amacının satılan şeylerin reklamını yapmak olduğunu keşfettiğinden beri pek yüz vermediği radyoyu açıp haber bültenlerini dinlemeye başladı. Verdiği haberler tıpkı resmi telefakslardan gelen raporlar gibi kısa ve kuruydu. Her defasında devrim diye bağıran günlük gazetelerle garip bir karşıtlık oluşturuyordu. Devlet Başkanı General Havevert ünlü zırhlı uçağıyla sağ salim kurtulmuştu. Ama daha düşük rütbeli bazı generaller yakalanmış ve Ben Bili geleneğince idama yeğlenen cezaya çarptırılarak hadım edilmişlerdi. Geri çekilen ordu tarlaları ve kendi halkının kasabalarını yakıyordu. Gerilla partizanlar orduyu rahatsız ediyordu. Başkent Mesk'teki devrimciler hapishaneleri açarak bütün mahkumları serbest bırakmışlardı. Bunu okuyunca Şevek'in yüreği hopladı. Umut vardı, hala umut vardı. Uzaktaki devrimin haberlerini gittikçe artan bir ilgiyle izliyordu. Dördüncü gün, Dünya Hükümetleri Konseyi'ndeki bir oturumun telefaks yayınını izlerken İyo'nun DHK'nde Aiyo elçisinin Aiyo'nun demokratik Benbili hükümetine destek vermek üzere harekete geçerek Cumhurbaşkanı General Havevert'e destek kuvvetleri gönderdiğini söylediğini gördü. Benbili devrimcileri çoğunlukla silahlı bile değildiler. İyo birlikleri toplarla, zırhlı arabalarla, uçaklarla, bombalarla geliyorlardı. Şevek gazetede İyo'nun donanımının tarifini okudu ve midesi bulandı. Kendini çok kötü hissediyordu ve öfkeliydi. Konuşabileceği hiç kimse de yoktu. Paye kesinlikle olmazdı. Atro ateşli bir militaristti. O iyi ahlaklı bir adamdı. Ama kendi güvensizlikleri bir mülk sahibi olarak endişeleri katı yasa ve düzen kavramlarına tutulmasına neden oluyordu. Şevek'e kişisel yakınlığını ancak Şevek'in bir anarşist olduğunu kabul etmeyerek koruyabiliyordu. O docu toplum kendini anarşist adını veriyor diyordu. Ama aslında yalnızca ilkel popülistler görünürde toplumsal düzenleri hükümetler olmadan işliyor. Çünkü nüfusları çok az ve komşu devletler yok. Sahip oldukları saldırgan bir rakip tarafından tehlikeye düşülürse ya kendilerine gelirler ya da yok olurlar. Ben bile isyancıları şimdi kendilerine geliyorlardı. Eğer destekleyecek silahlar yoksa özgürlüğün işe yaramayacağını görüyorlardı. Bu konu üzerindeki bir tartışmalarında Şevke bunları anlatmıştı. Ben birileri kimin yönettiği veya da kimin yönettiğini sandığı önemli değildi. Gerçekliğin politikası Aiyo ve Tu arasındaki güç çatışmasının çevresinde dönüyordu. Gerçekliğin politikası diye yineledi Şevek o iyiye bakıp bir fizikçi için garip bir deyim. Hiç de değil, politikacı da fizikçi de nesnelerin gerçekliğiyle, gerçek güçlerle, dünyanın temel yasalarıyla uğraşır. Demek zenginliğini korumak için koyduğunuz adi, sefil yasalarınızı, silahlardan ve bombalardan oluşan gücünüzü, entropi yasası ve yer çekimi gücüyle aynı cümlede kullanıyorsun. Seni daha akıllı sanırdım, Damere. O iyi bu küçümseme darbesiyle afallamıştım. Bir şey demedi. Şevek de başka bir şey söylemedi. Ama o iyi bunu hiç unutmadı. O günden sonra beyninin derinliklerinde yaşamının en utanç verici anı olarak saklayıp durdu bunu. Çünkü yola sapmış basit bir ütopyacı olan Şevek onu bu kadar kolaylıkla susturabilmişse bu utanç verici ama fizikçi Şevek sevmekten hayran olmaktan kendini alamadığı saygısını başka herhangi bir saygıdan daha değerli görerek kazanmayı arzuladığı bu Şevek o iyi küçümsüyorsa o zaman utanç dayanılmaz oluyordu. Ve utancını saklamak bütün ömrü boyunca ruhunun en karanlık odasına kilitlemek zorundaydı. Bembili devrimi konusu Şevek içinde çeşitli sorunların kesinleşmesine neden olmuştu. Özellikle de kendi sessizliği sorununun. Birlikte olduğu insanlara güvensizlik duymak onun için çok zordu. Özellikle ve sürekli olarak insan dayanışmasına, karşılıklı yardımlaşmaya güvenen bir kültürde yetiştirilmişti. Bazı yönlerden o toplumdan kopuk, bu topluma da yabancı olmasına karşın yaşam boyu edindiği alışkanlık sürüyordu. İnsanların yardım edeceklerini varsayıyordu, onlara güveniyordu. Ama aklından silip atmaya çalıştığı Çifoliski'nin uyarıları geri geliyordu. Kendi algıları ve içgüdüleri onları yeniden güçlendiriyordu. Hoşlansa da hoşlanmasa da güvenmemeyi öğrenmeliydi. Sessiz olmalıydı. Sahip olduğu şeyleri kendine saklamalıydı. Pazarlık gücünü korumalıydı. O günlerde daha az konuşuyor, daha az yazıyordu. Masası bir yığın önemsiz makaleyle doluydu. Nadiren aldığı notları her zaman üzerinde bir sürü Uras usulü cepten birinde taşıyordu. Bilgisayarının hafızasını tümüyle silmeden bırakmıyordu. İyolların uzay yolculuğu ve prestij için delice istedikleri genel zaman kuramını oluşturmaya çok yaklaştığının farkındaydı. Aynı zamanda kuramı henüz oluşturamadığının, belki de hiç oluşturamayacağının da farkındaydı. Her iki gerçeği de hiçbir zaman kimseye açıkça söylememişti. Anares'ten ayrılmadan önce kuramın avucunun içinde olduğunu düşünüyordu. Denklemler elindeydi. Her iki gerçeği de hiçbir zaman kimseye açıkça söylememişti. Anares'ten ayrılmadan önce kuramın avucunun içinde olduğunu düşünüyordu. Denklemler elindeydi. Sabul bunu biliyordu. Onları basıp şöhrete ortak olma karşılığında ona barışma ve yeniden tanınmayı önermişti. Sabul'u reddetmişti. Ama bu büyük bir ahlaki hareket olmamıştı. Ne de olsa gerçek ahlaki hareket, denklemleri İnisiyatif Sendikası'ndaki kendi matbaasına vermek olurdu. Bunu da yapmamıştı. Henüz yayımlamaya hazır olduğunu hissetmiyordu. Tam doğru olmayan, biraz düzeltme gerektiren bir şeyler vardı. 10 yıldır bu kuram üzerinde çalıştığından biraz daha uğraşıp biraz daha cilalamasında sakınca yoktu. Tam doğru olmayan küçük şey gittikçe daha yanlış gibi gelmeye başlamıştı. Akıl yürütmede küçük bir hata, büyük bir hata, temellerin tam ortasında bir çatlak. Anares'ten ayrılmadan önceki gece genel kuram üzerine elindeki bütün makaleleri yakmıştı. Uras'a elinde hiçbir şey olmadan gelmişti. Bir yarı yıldır onların terimleriyle söylemek gerekirse blöf yapıyordu. Yoksa kendini mi kandırıyordu? Bir genel zaman kuramının hayali bir amaç olması son derece olanaklıydı. Ayrıca bir gün ardışıklık ve eş zamanlılık bir tek genel kuramda birleştirilebilse bile bunu yapacak adam o olmayabilirdi. 10 yıldır deniyordu ve başaramamıştı. Matematikçiler ve fizikçiler, akıl sporcuları en önemli çalışmalarını genç yaşta yaparlardı. Kısa bir süre önce kırkına basmıştı. Yanıp tükenmiş, bitmiş olması yalnız olanaklı değil, aynı zamanda olasıydı da. Daha önceleri tam yaratıcılığının en yüksek olduğu anlardan önce bu tür moral bozuklukları ve yenilgi duygularıyla dolu olduğunun pekala farkındaydı. Bu gerçekle kendine cesaret vermeye çalıştığını fark etti ve kendi saflığına öfkelendi. Zamansal sırayı nedensel sıra gibi yorumlamak bir zaman bilimci için oldukça aptalca bir şeydi. Kırkında bunamış mıydı? Aralık kavramı gibi küçük ama pratik bir şeyle uğraşsa çok daha iyiydi. Bir başkasına yarar dokunabilirdi. Ama o konuda bile başka fizikçilerle konuşurken bir şeyleri sakladığını hissediyordu. Onlar da bunu biliyorlardı. Saklamaktan, konuşmamaktan, devrimden söz etmemekten, fizikten söz etmemekten, hiçbir şeyden söz etmemekten bıkmıştı. Bir derse giderken kampüsün içinden geçiyordu. Kuşlar yeni yaprak vermiş ağaçlarda ötüyorlardı. Bütün kış onların şarkılarını duymamıştı. Ama şimdi ötüyorlar, tatlı melodileri etrafa yayılıyordu. Cik cik diye ötüyorlardı, cik cik. Benim bu mülk cük cük, benim bu bölge cik cik, bana ait cik cik. Şevek ağaçların altında bir dakika kadar kıpırdamadan durup dinledi. Sonra yoldan geri döndü. Kampüsü başka bir yönde, istasyona doğru geçip Neo Eseya'ya giden bir sabah trenine yetişti. Bu kahrolası gezegende bir açık kapı olmalıydı. Trende otururken Aio'dan çıkmaya çalışmayı tasarladı. Belki de Bembilia'ya gitmeyi, ama bu düşünceyi ciddiye almadı. Bir gemi ya da uçağa binmesi gerekirdi. Hemen izi bulunup durdurulurdu. İyi niyetli ve koruyucu ev sahiplerinin gözü önünde ya ayrılabileceği tek yer kendi büyük kentleri, burunlarının ucuydu. Bir kaçış değildi bu. Ülkeden ayrılsa bile hapiste olacaktı. Uras da hapis. Buna kaçış denemezdi. Ulusal sınırlara atfettikleri o gizemleriyle devletçiler ne derlerse desinler. Ama birden iyi niyetli ve koruyucu ev sahiplerinin bir an içinde olsa kaçtığını düşünebileceklerini aklına getirince kendini günlerce olmadığı kadar keyifli hissetti. Baharın gerçekten sıcak olan ilk günüydü. Tarlalar yeşildi ve suyla parıldıyorlardı. Otlaklarda her besi hayvanının yanında yavrusu vardı. Beyaz esnek toplar gibi hoplayıp zıplayan, kuyruklarını sallayıp duran kuzular özellikle çok sevimliydiler. Bir ağılda iri yarı üstürbaşı, koç, boğa veya aygır tek başına bir fırtına bulutu kadar güçlü, üremeyle yüklü duruyordu. Suyla dolu gölcüklerin üzerinde, mavi üzerinde beyaz martılar süzülüyorlardı. Açık mavi göğü beyaz bulutlar aydınlatıyordu. Meyve ağaçlarının dalları kırmızıyla bezenmişti. Birkaç gonca pembe beyaz açmıştı. Trenin penceresinden seyreden Şevek, huzursuz ve isyancı ruh halinin günün güzelliğini bile tanımaya hazır olduğunu fark etti. Hak edilmemiş bir güzellikti bu. Uraslılar bunu hak etmek için ne yapmışlardı? Neden onlara bu kadar cömertçe, bu kadar zarifçe verilmiş, kendi halkına neden bu kadar az, çok az verilmişti? Bir Uraslı gibi düşünüyorum, dedi kendi kendine. Lanet olası bir mülkiyetçi gibi. Hak etmenin bir anlamı varmış gibi. İnsan güzelliği ya da yaşamı kazanabilirmiş gibi. Hiçbir şey düşünmemeye, kendini treni ileriye doğru hareketine bırakıp ılımlı gökteki gün ışığını ve baharda tarlalarda hoplayan kuzuları izlemeye çalıştı. 4 milyonluk Neo Eseya kenti parlak narin kulelerini sanki buğudan ve gün ışığından yapılmış gibi Haliç'in yeşil çayırlarından yukarılara doğru yöneltmişti. Tren uzun bir viyadüke yavaşça girerken kent daha yüksek, parlak, katı olarak belirdi. Birdenbire 20 yoldan oluşan bir yeraltı geçidinin uğuldayan karanlığında treni yuttu. Sonra da onu ve yolcularını merkez istasyonun parlak boşluklarına, tüm gezegenlerde insan eliyle yapılmış en büyük kubbe olduğu söylenen fil dişi ve gök mavimsi merkez kubbesinin altına bıraktı. Şevek o dev havai kemerin altındaki metrekarelerce parlak mermeri geçti ve sonunda hepsi amaçlı, hepsi değişik olan insan kalabalığının gelip geçtiği uzun kapılar dizisine geldi. Ona hepsi kaygılı gibi görünüyorlardı. Bu kaygıyı daha önce Uraslıların yüzlerinde görmüştü ve ne olduğunu merak ediyordu. Ne kadar para kazanırlarsa kazansınlar, yine de yoksul ölmemek için daha fazla çalışmaları gerektiğini düşündükleri için miydi? Suçluluk muydu? Çünkü ne kadar az paraları olursa olsun, her zaman onlardan daha az parası olan birisi vardı. Nedeni ne olursa olsun bütün yüzlere bir tür benzerlik veriyordu bu. Şevek kendini onların arasında çok yalnız hissediyordu. Rehberleri ve muhafızlarından kaçarken insanların birbirlerine güvenmediği, temel ahlaki varsayımın karşılıklı yardımlaşma değil, karşılıklı saldırganlık olduğu bir toplumda tek başına kalmanın ne anlama gelebileceğini düşünmemişti. Biraz korkuyordu. Kentte dolaşıp insanlarla sahip olmayan sınıfın, eğer hala böyle bir şey varsa ya da onların deyişiyle çalışan sınıfların üyeleriyle konuşmayı belli belirsiz hayal etmişti. Ama bütün bu insanlar acele ediyorlardı. İşleri vardı. Boş boş konuşmak ya da değerli zamanlarını yitirmek istemiyorlardı. Aceleleri şebekede bulaştı. Bir yerlere gitmesi gerektiğini düşündü. Gün ışığına ve Moye Caddesi'nin kalabalık görkemine çıktığında nereye? Ulusal kütüphaneye mi? Hayvanat bahçesine mi? Ama turist gibi gezmek istemiyordu. İstasyonun yakınında gazete ve incik boncuk satan küçük bir dükkanın önünde kararsızca durdu. Gazete başlığını "Tu, Benville isyancılarına yardım için kuvvet gönderiyor." diyordu. Ama Şevek tepki göstermedi. Gazete yerine asılı duran fotoğraflara baktı. Uras'tan hiç andacı olmadığını fark etti. Yolculuk eden biri geriye bir hediye getirmeliydi. Aiyo'nun manzaralarından oluşan fotoğrafları sevdi. Tırmandığı dağlar, Nio'nun gökdelenleri, üniversite ibadet evi, neredeyse odasından görünen manzara, sevimli yöresel giysileri içinde bir çiftçi kız. Roderet'in kuleleri ve gözüne ilk çarpan resim, çiçekli bir çayırda bacaklarını sallayarak sanki gülen küçük bir kuzu. Küçük Pilun bu kuzuyu çok severdi. Herhalde her karttan bir tane seçip kasaya götürdü. Beşi 50 eder. Kuzuyla birlikte 60. Bir de harita. Buyurun efendim. 1.40. Güzel bir gün. Sonunda bahar geldi. Değil mi efendim? Bozuğunuz yok mu efendim? Şevek 20 birimlik bir banknot çıkarmıştı. Biletini aldığı zaman edindiği bozuklukları karıştırdı. Kağıt ve madeni paraların adlarını biraz inceleyerek 1 birim 40'ı toparladı. Tamam efendim. Teşekkür ederim. İyi günler. Para, kartları ve haritayı olduğu gibi nezaketi de mi satın alıyordu? Eğer bir analistliğinin mal deposuna geldiği gibi gelseydi, istediğini alıp depo görevlisini başıyla selamlayıp dışarı yürüseydi, dükkancı ne kadar nazik davranırdı. Yararı yoktu. Böyle düşünmenin hiç yararı yoktu. Mülkiyet ülkesindeyken bir mülkiyetçi gibi düşün. Öyle giyin, öyle ye, öyle davran, öyle ol. Nio'nun aşağı kısmında hiç park yoktu. Çünkü toprak böyle lükslere ayrılamayacak kadar değerliydi. Sürekli geniş, parlak caddelerden geçip duruyordu. Sam Tenevia Caddesi'ne geldi ve yeniden uyanık olarak karabasan görmemek için aceleyle caddeyi geçti. Şimdi ticaret bölgesine gelmişti. Bankalar, ofis binaları, hükümet binaları. Bütün Neo Eseya böyle miydi? Taş ve camdan oluşan dev, parlak kutular, kocaman gösterişli dev, boş, bomboş paketler. Sanat galerisi tabelası olan bir zemin kat penceresinin önünden geçerken caddelerin ahlaki klostrofobisinden kaçmayı ve Uras'ın güzelliğini yeniden bir müzede bulmayı düşünerek içeriye girdi. Ama müzedeki bütün resimlerin çerçevelerine fiyat etiketleri iliştirilmişti. Ustaca boyanmış bir çıplığa baktı. Etikette 4000 UPB yazıyordu. Bu bir feite dedi arkasında. Sessizce beliren esmer bir adam. Bir hafta önce elimizde 5 tane vardı. Son zamanlarda sanat piyasasındaki en büyük şey. Bir feyite edinmek gerçekten iyi bir yatırım. Efendim, 4000 birim bu kentte ilk 2 aileyi 1 yıl yaşatmaya yetecek para, dedi Şevek. Adam Şevek'i inceledi ve ağır ağır konuştu. Evet bakın efendim, bu bir sanat eseri. Sanat mı? İnsan yapması gerektiği için sanat yapar. Bu niçin yapılmış? Galiba sanatçısınız, dedi adam açık bir küstahlılıkla. Hayır, yalnızca boku bir görüşte tanırım. Satıcı ürkerek geri çekildi. Şevek'ten yeterince uzaklaşınca polisle ilgili bir şeyler söylemeye başladı. Şevek yüzünü buruşturup dükkandan çıktı. Blokun yarısına geldiğinde durdu. Böyle devam edemezdi. Ama nereye gidebilirdi? Birine, bir başka kişiye, bir insana yardım edecek, yardımını satmayacak birine. Kime, nereye? Oyin'in çocukları onu seven küçük oğlanları düşündü ve bir süre için aklına başına başka kimse gelmedi. Sonra beyninde uzak, küçük ve açık bir imge belirdi. Oyin'in kız kardeşi. Adı neydi? Geleceğinize söz verin, demişti. O günden beri de Şevek'e iki kez çocuksu el yazısıyla kalın, hoş kokulu kağıtlara yazdığı yemek davetiyeleri göndermişti. Yabancılardan gelen bütün o davetiyeler arasında onları da göz ardı etmişti. Şimdi aklına gelmişlerdi. Aynı zamanda diğer mesajı, açıklanamaz bir şekilde paltosunun cebinde beliren mesajı da anımsamıştı. Bize, kardeşlerine katıl, ama Uras'ta hiç kardeş bulamamıştı. En yakın dükkana girdi. Altın rengi fiyat listeleriyle kaplı, pembe sıvalı, pembe, kahverengi, krem rengi, altın rengi şekerleme ve bonbon kutuları, tenekeleri ve sepetleriyle dolu sıra sıra cam tezgahları olan bir pastaneydi burası. Tezgahın arkasındaki kadına bir telefon numarasını bulmasına yardım edip edemeyeceğini sordu. Galerideki öfke krizinden sonra şimdi sakinleşmişti. O kadar alçak gönüllü, bilgisiz ve yabancı görünüyordu ki kadının gönlünü kazandı. Kadın onun kalın telefon rehberinde Vea'nın adını aramasına yardım etmekle kalmadı. Aynı zamanda dükkanın telefonundan numarayı da aradı. "Alo, Şevek," dedi. Sonra durdu. Onun için telefon acil gereksinmeleri, ölüm, doğum ve deprem gibi durumları bildirmeye yarayan bir araçtı. Ne söyleyeceğini bilmiyordu. "Kim? Şevek mi? Gerçekten mi? Araman ne büyük incelik. Eğer sensen kalkabilirim doğrusu. Uyuyor muydun?" "Derin bir uykudaydım. Hala da yataktayım. Çok hoş ve sıcak. Neredesin Tanrı aşkına?" "Yanılmıyorsam Kaya Sakeye Caddesi'nde." "Niçin? Buraya gelsene. Saat kaç?" "Aman Tanrım, neredeyse öyle olmuş. Tamam, seni yarı yolda karşılarım. Eski saray bahçelerinde kayık havuzunda. Bulabilir misin?" "Dinle bak, bu gece burada kal. Bu gece gerçekten harika bir parti veriyorum." Bir süre konuşmayı sürdürdü. Şevek söylediği her şeyi onayladı. Tezgahtan ayrılıp giderken dükkancı kadın ona gülümsedi. "Ona bir kutu şeker götürseniz iyi olmaz mı efendim?" Şevek durdu. "İyi mi olur?" "Hiçbir zaman zararı olmaz efendim." Kadının sesinde arsız ve şen bir şeyler vardı. Dükkanın havası tatlı ve sıcaktı. Sanki baharın tüm kokuları oraya dolmuştu. Şevek orada sevimli, lüks şeylerle dolu tezgahların ortasında uzun, güçlü, düşte gibi ağıllarındaki güçlü hayvanlar, baharın özlenen sıcaklığıyla aptallaşmış koçlar veya boğalar gibi duruyordu. "Sizin için bir şeyler hazırlarım," dedi kadın ve zarif minelerle süslenmiş küçük madeni bir kutuyu minik çikolata yaprakları ve gül şeklinde şekerlerle doldurdu. Tenekeyi paket kağıdına sardı. Paketi simli karton bir kutuya koydu. Kutuyu kalın gül rengi bir kağıda sardı ve yeşil kadife bir kurdeleyle bağladı. Bütün o becerikli hareketlerinde mizahi bir ve sempatik bir suç ortaklığı sezilebiliyordu. Şevek'e hazırlanmış paketi verdi. Şevek de mırıldanarak teşekkür etti ve gitmek için döndü. Kadın arkasından 10-60 ediyor efendim diye seslendiğinde sesinde bir sertlik yoktu. Hatta kadınların güçlülüğe acıdıkları gibi ona acıdığından gitmesine izin bile verebilirdi. Ama Şevek uysallıkla geri döndü ve parayı ödedi. Metro ile önce eski saray bahçelerinin, sonra da sevimli giysileriyle çocukların oyuncak gemileri, ipek halatları ve mücevhere benzeyen pirinç kaplamalarıyla harika küçük tenekeleri, yüzükleri, kayık havuzunun yerini buldu. Geniş parlak su çemberinin öte yanında V'yi gördü ve havuzun çevresinden dolaşarak ona gitti. Gün ışığının, bahar rüzgarının ve açık yeşil yapraklarını erkenden çıkaran karanlık ağaçların farkındaydı. Parktaki bir restoranda yüksek cam bir kubbeyle kapatılmış bir terasta yemek yediler. Kubbenin içindeki gün ışığında ağaçlar, söğütler, tüm yapraklarını çıkarmışlar. Şişman beyaz kuşların yemek yiyenleri seyrederek küstah bir hırsla yemek artıklarını bekleyip yüzdükleri bir havuzun üzerine sarkıtmışlardı. Veya yemek ısmarlamayı üzerine almadı ve Şevek'in ısmarladığını belirtmek için elinden geleni yaptı. Ama becerikli garsonlar Şevek'e o kadar belli etmeden tavsiyelerde bulundular ki Şevek hepsini kendinin becerdiğini sandı. Neyse ki cebinde epeyce para vardı. Yemekler olağanüstüydü. Şimdiye kadar böyle damak zevkine hitap eden şeyler tatmamıştı. Günde iki yemeğe alışık olduğundan genellikle Uraslıların öğle yemeğini yemiyordu. Ama bugün hepsini silip süpürdü. Bu arada veya kibarca oradan buradan atıştırıyordu. Şevek en sonunda durmak zorunda kaldı. Veya onun pişmanlık dolu bakışına güldü. "Çok yedim. Biraz yürümek iyi gelir." Çok kısa bir yürüyüştü. Çimende 10 dakikalık yavaş bir gezinti, sonra veya hepsi altın sarısı çiçeklerle parlayan yüksek fundalıkların gölgesine zarafetle oturdu. Şevek de yanına oturdu. Veya'nın çok yüksek topuklu küçük beyaz ayakkabılarla süslenmiş ince ayaklarına bakarken Takver'in kullandığı bir terim aklına geldi. Takver cinselliklerini erkeklerle güç mücadelesinde bir silah olarak kullanan kadınlara beden satıcısı diyordu. Ona bakınca veya beden satıcılarının en alası gibi görünüyordu. Ayakkabılar, giysiler, kozmetik mücevherler, hareketler, onunla ilgili her şey kışkırtıcıydı. O kadar ince işlenmiş ve gösterişli bir kadın bedeniydi ki insan değilmiş gibi görünüyordu. İyolların düşlerine, romanlarına ve şiirlerine bitip tükenmeyen çıplak kadın resimlerine, müziklerine, kıvrımları ve kubbeleriyle mimarilerine, şekerlemelerine, banyolarına, şiltelerine yedirdikleri bütün o cinselliği cisimlendiriyordu. Masanın içindeki kadındı. Tümüyle kazınmış, kafasına minik mika tozu parçaları içeren bir pudra serpilmiş, böylece hatlarının çıplaklığı hafif bir parıltıyla gizlenmişti. İnce bir şal veya atkıya bürünmüştü. Altında çıplak kollarının şekli ve dokusu yumuşamış, korunmuş görünüyordu. Göğüsleri örtülüydü. İyolu kadınlar sokakta göğüsleri açık dolaşmazlar. Çıplaklıklarını sahiplerine saklarlardı. Bilekleri altın bileziklerle doluydu. Boynundaki çukurda bir tek mücevher yumuşak derinin üzerinde mavi mavi parlıyordu. Orada nasıl duruyor? Ne? Veya mücevheri görmediği için farkında değilmiş gibi davranabiliyor. Şeveki elini göğüslerinin üzerinden uzatıp mücevheri göstermeye, belki de ona dokunmaya zorluyordu. Şevek gülümsedi ve mücevhere dokundu. Yapışık mı? Aa, o mu? Hayır, orada küçük bir mıknatıs gömülü. Mücevherin arkasında da küçük bir parça maden var. Yoksa tam tersi mi? Her neyse, yapışık duruyoruz. Derinin altında bir mıknatıs mı var? Diye sordu Şevek, saklamaya gerek duymadığı bir hoşnutsuzlukla. Veya gülümsedi ve Şevek'in orada bir yaranın küçük gümüşü çukurundan başka bir şey olmadığını görmesi için safiri yerinden aldı. Yaptıklarımı o kadar yanlış buluyorsun ki bu bana canlılık veriyor. Ne söyleyeyim? Ne söylersem söyleyeyim, ne yaparsam yapayım, senin gözünde kendimi alçaltamayacağımı hissediyorum. Çünkü zaten en dipteyim. Bu doğru değil, diye karşı çıktı Şevek. Vea'nın oyun oynadığını biliyordu ama oyunun kurallarından pek azının farkındaydı. Hayır, ahlaki dehşeti görünce tanırım. İşte böyle, kaşlarını kederli bir şekilde çattı, ikisi de güldüler. Gerçekten ana resli kadınlardan çok mu farklıyım? Aa evet, gerçekten. Hepsi kaslı, son derece güçlü, kuvvetli. Herhalde çizme giyerler. Bir kocaman düz tabanları ve akılcı giysileri vardır. Ayda bir kez tıraş olurlar. Hiç tıraş olmazlar. Hiç mi? Hiçbir yerlerini de mi tıraş etmezler? Aman Tanrım, başka bir şeyden bahsedelim. Senden. Şevek, çimenin üzerinde Vea'nın bedeninin doğal ve yapay kokularıyla çevrilecek kadar yakınına uzandı. Bilmek istiyorum. Uraslı bir kadın her zaman daha alt düzeyde olmaktan memnun mudur? Kimden daha alt düzeyde? Erkeklerden. Ha, şu mesele. Öyle olduğumu düşünmene neden ne? Toplumumuzdaki her şey erkekler tarafından yapılıyor sanki. Endüstri, sanat, yönetim, hükümet, kararlar. Bütün yaşamınız boyunca da babanızın ve kocanızın adını taşıyorsunuz. Erkekler okula gidiyorlar, siz gitmiyorsunuz. Hepsi öğretmen, yargıç, polis, hükümet üyesi oluyorlar, değil mi? Neden her şeyi denetlemelerine izin veriyorsunuz? Neden istediğinizi yapmıyorsunuz? Yo, yapıyoruz. Kadınlar tam istedikleri şeyleri yapıyorlar. Üstelik ellerini kirletmek, pirinç başlıklar giymek ya da yönetim merkezinde bağırıp çağırmak zorunda değiller bunu yapmak için. Ama yaptığınız nedir? Ne olacak? Erkekleri yönetmek tabii ki. Hem de biliyorsun ki onlara bunu söyletmekte hiçbir sakınca yok. Çünkü hiçbir zaman buna inanmıyorlar. Hay Allah, bak şu komik küçük kadına, diyorlar. Başınızı okşuyorlar ve son derece mutlu. Madalyalarını şıkırdatarak yürüyüp gidiyorlar. Sen de mi çok mutlusun? Gerçekten de öyleyim. İnanmıyorum buna. Çünkü ilkelerine uymuyor. Erkeklerin hep kuramları vardır ve her şey onlara uymak zorundadır. Hayır, kuramlar yüzünden değil. Senin mutlu olmadığını gördüğüm için, huzursuz, doyumsuz ve tehlikeli olduğunu gördüğüm için. Tehlikeli mi? Veya neşeyle güldü. Ne kadar harika bir kompliman. Neden tehlikeliyim Şevek? Neden mi? Çünkü erkeklerin gözünde bir nesne, sahip olunan, satın alınan, satılan bir nesne olduğunun farkındasın. Bu yüzden yalnızca sahipleri kandırmayı, intikam almayı. Veya küçük elini Şevek'in dudaklarının üstüne koydu. Sus, dedi. Kabalık etmek istemediğini biliyorum. Seni affediyorum. Ama bu kadarı yeter. Şevek bu ikiyüzlülüğü ve belki de onu gerçekten kırmış olabileceğini düşününce kaşlarını fena çattı. Vea'nın elinin hafif dokunuşunu hala dudaklarında hissedebiliyordu. Özür dilerim, dedi. Hayır, Ay'dan geliyorsun. Nasıl bilebilirsin ki? Ayrıca sen bir erkeksin. Yine de sana bir şey söyleyeceğim. Eğer Ay'daki kız kardeşlerinden birini alıp ona çizmelerini çıkartma, güzel bir banyo yapma, epilasyon yaptırma, bir çift sevimli sandalet giyme, göbeğine bir mücevher takma ve parfüm sürme olanağı tanısaydın hoşuna giderdi. Senin de hoşuna giderdi doğrusu. Ama yapmazsınız. Kuramlarınızla, siz zavallıcılıklar Zavallıcıklar hep erkek ve kız kardeşler. Hiç eğlence de yok. Haklısın, dedi Şevek. Hiç eğlence yok. Hiçbir zaman Anares'te bütün gün madenlerin derinlerinden kurşun çıkarırız. Gece olduğunda bir kaşık dolusu tuzlu suda pişirilmiş üç holum tanesinden oluşan yemeğimizi yedikten sonra Odo'nun sözlerini karşılıklı söyleriz. Yatma zamanına dek tabii ki yatağa da ayrı ayrı ve çizmelerimizle gireriz. İyoca'yı yalnızca Takber ve Sadik'in alışacak kadar sık duyduğu ani fantezilerinden birini kendi dilinde olduğu gibi akıcı sözcüklerle anlatabilecek ölçüde iyi bilmiyordu. Ama anlatımı kusurlu da olsa Veya'yı şaşırttı. Veya'nın boğuk kahkahası kendiliğinden yükseldi. Aman tanrım, komik de olabiliyorsun. Olmadığın herhangi bir şey var mı? Satıcı, dedi Şevek. Veya gülümseyerek onu inceledi. Duruşunda profesyonel aktrisimsi bir şey vardı. İnsanlar genellikle birbirlerine çok yakından dikkatle bakmazlar. Eğer anneyle çocuk, doktorla hasta ya da iki sevgili değillerse. Şevek kalktı. Daha yürümek istiyorum, dedi. Veya kalkmasına yardım etmesi için elini uzattı. Hareketi tembel ve davet ediciydi. Ama sesinde kararsız bir yumuşaklıkla gerçekten de bir kardeş gibisin, dedi. Tut elimi, tekrar bırakırsın. Büyük bahçedeki patikalarla dolaştılar. Eski krallık günlerinden kalma bir müze olarak saklanan saraya girdiler. Çünkü Veya oradaki mücevherlere bakmayı çok sevdiğini söyledi. Kabartmalı kumaşlarla kaplı duvarlar ve oyma şömine tablolarından o küstah lord ve prenslerin portreleri onlara bakıyordu. Odalar gümüşlerle, altınlarla, kristallerle, nadir tahtalarla, goblenlerle ve mücevherlerle doluydu. Kadife kordonların arkasında muhafızlar duruyordu. Muhafızların siyah ve kızıl üniformaları oradaki görkemle asılı duran dokunmuş, altınla örülmüş, sıkılmış, yorulmuş, bütün gün yabancılar arasında ayakta durup anlamsız bir iş yapmaktan sıkılmış yüzlerde bunlar. Şevek ve Veya içinde 1400 yıl önce Kraliçe Teya'nın o korkunç ve küstah kadının derileri diri diri yüzülmüş isyancıların yanık derilerinden yaptırdığı ve vebaya yakalanmış halkının arasına Tanrı'ya bu salgını sona erdirmesi için yalvarmaya indiğinde giydiği pelerinin durduğu cam bir bölmeye geldiler. Bana fena halde keçi derisi gibi geliyor, dedi Veya, cam bölmedeki rengi atmış zamanın yıprattığı paçavrayı inceleyerek. Şevek'e baktı. İyi misin? Buradan çıkmak istiyorum. Dışarıya bahçeye çıkınca Şevek'in yüzünün beyazlığı azaldı. Ama dönüp saray duvarlarına nefretle baktı. Neden utancınıza sarılıyorsunuz? Ama hepsi yalnızca tarih. Böyle şeyler şimdi olamaz. Veya onu bir tiyatroya götürdü. Oyun genç evliler ve kaynanalarıyla ilgiliydi. Hiçbir zaman çiftleşmeden söz etmeyen ama çiftleşmeyle ilgili esprilerle doluydu. Şevek veya güldüğünde gülmeye çalıştı. Oyundan sonra kentin öte yanında bir lokantaya inanılmaz derecede zengin bir yere gittiler. Yemek 100 birim tuttu. Öğleyin yemek yiyen Şevek şimdi pek az yedi ama Veya'nın ısrarına dayanamayarak 2-3 kadeh şarap içti. Şarap beklediğinden çok daha hoştu ve düşüncesini etkileyici herhangi bir etkisi yok gibi gözüküyordu. Yemeği ödeyecek kadar parası yoktu ama Veya hesabı paylaşmak için herhangi bir öneride bulunmadı. Yalnızca Şevek'e bir çek yazmasını önerdi. O da yazdı. Daha sonra kiralık bir arabayla Veya'nın dairesine gittiler. Veya araba masrafını da ona ödetti. Acaba diye düşündü Şevek. Veya aslında o gizemli varlık mıydı? Hani o fahişe denilen. Ama Odo'nun yazdığı kadarıyla fahişeler yoksul kadınlardı. Veya ise kesinlikle yoksul değildi. Anlattığına göre onun partisi, onun aşçısı, onun hizmetçisi ve onun kahyası var tarafından hazırlanıyordu. Ayrıca üniversitedeki erkekler fahişelerden hayasız yaratıklar olarak tiksintiyle bahsediyorlardı. Halbuki Veya sürekli cilvelerine karşın cinsel konularda açık konuşmaya duyarlıydı. Şevek de onun yanında kendi dünyasında 10 yaşında utangaç bir çocuğun yanında olabileceği gibi sözcüklerine dikkat çekiyor ediyordu. Veya'nın tam olarak ne olduğunu bilmiyordu. Veya'nın odaları büyük ve lükstü. Neon'un ışıklarının parlayan manzarası görünüyordu ve bütün odalar beyaz döşenmişti. Halılar bile beyazdı. Ama Şevek lüksten bıkmıştı. Hem de uykusu gelmişti. Konukların gelmesi daha bir saat alırdı. Veya giysilerini değiştirirken Şevek oturma odasındaki büyük beyaz koltuklardan birinde uyukladı. Uyuyakaldı. Hizmetçinin masada bir şeyleri şıngırdatması sonucu uyandı ve İyolu kadınların resmi akşam giysisi olan kalçalardan aşağı inip bütün gövdeyi çıplak bırakan pilili bir etek giymiş Veya'nın odaya girdiğini gördü. Veya'nın göbeğinde bir mücevher parılıyordu. Tıpkı bir çeyrek yüzyıl önce Kuzeybatışı Bölge Enstitüsü'nde Tirin ve Bedap'la gördüğü filmlerdeki gibi aynısıydı. Yarı uyanık ve tahrik olmuş bir şekilde Veya'ya gözlerini dikti. Veya da biraz gülümseyerek ona bakıyordu. Veya onun yüzüne bakabilmek için yakınındaki alçak yastıklı tabureye oturdu. Beyaz eteğini düzeltti. Sonra, "Şimdi anlat bana. Anariste erkeklerle kadınlar arasında gerçekten neler geçer?" dedi. İnanılmaz bir şeydi. Hem hizmetçi hem de kahyanın adamı oradaydı. Veya eşli olduğunu biliyordu. Şevek de onun evli olduğunu, aralarında çiftleşme ile ilgili tek bir sözcük geçmemişti. Ama Veya'nın giysileri, hareketleri, ses tonu açık bir davetten başka neydi ki? Bir erkekle bir kadın arasında aralarında ne geçmesini istiyorlarsa o geçer, dedi biraz sertçe. Tek tek ve birlikte istedikleri her neyse. O zaman sizin hiç aklınız, ahlakınız olmadığı doğru mu? Dedi Veya, şaşırmış ama durumdan hoşlanmış görünüyordu. Ne kastettiğini anlamıyorum. Orada da birine zarar vermek buradakinin aynıdır. Yani o eski kuralların hepsinin olduğunu söylüyorsun. Ben ahlakın da din gibi bir batıl inanç olduğuna inanıyorum. Çöpe atılması gerekli. Ama benim toplumum, dedi Şevek, kafası iyice karışmıştı. Buna erişmek için bir çaba. Ahlakçılığı çöpe atmaya tamam. Kuralları, yasaları, cezaları, böylelikle insanlar iyiyle kötüyü görüp istediklerini seçebilirler. O zaman bütün şunu yapları ve şunu yapmaları atıyorsunuz. Ama sanırım siz odocular tümüyle yanıldınız. Rahipleri, yargıçları, boşanma yasalarını, bütün hepsini çöpe attınız. Ama onların ardındaki gerçek sorunu sakladınız. Onu yalnızca içe, vicdanlarınıza attınız. Ama hala orada. Eskisinden daha da kölesiniz. Gerçekte özgür değilsiniz. Nereden biliyorsun? Bir dergide odoculuk hakkında bir makale okudum, dedi Veya. Ayrıca bütün gün birlikteydik. Seni tanımıyorum ama hakkında bazı şeyler biliyorum. Kafanda, o tüylü kafanda bir kraliçe Teya'ya bulunduğunu biliyorum. Eski Tira'nın serflere yaptığı gibi sana emirler verip duruyor. Bunu yap, diyor ve yapıyorsun. Yapma, diyor, sen de yapmıyorsun. Yeri orası, dedi Şevek, kafamın içi. Hayır, bir sarayı olsa daha iyiydi. O zaman isyan edebilirdin, ederdin. Büyük büyük büyük baban etti. Hiç olmazsa kaçmak için Ay'a gitti. Ama Kraliçe Taye'yi yanında götürdü. Hala da sizinle. Belki ama o da Anares'te bana birine zarar vermemi söylerse ancak kendime zarar vereceğimi öğrendi. Şu eski ikiyüzlülük yaşam bir kavgadır ve en güçlü olan kazanır. Uygarlığın tek yaptığı güzel sözlerle kanı ve nefreti gizlemek. Sizin uygarlığınızın ki belki bizimki hiçbir şey gizlemiyor. Her şey açık. Kraliçe Taya orada kendi derisini giyiyor. Bir yasaya uyuyoruz. Yalnız bir tek yasaya, insanın evrimi yasasına. Evrim yasası en güçlünün kazanacağını söyler. Evet, herhangi bir toplumsal türün varlığında da en güçlü olan, en toplumsal olandır. İnsan kavramlarına göre en ahlaki olan. Bak, Anares'te ne avımız ne de düşmanımız var. Yalnızca birbirimiz varız. Birbirine zarar vermekle de güç kazanılamaz. Yalnızca zayıflık kazanılabilir. Zarar vermek veya ya da vermemek beni ilgilendirmiyor. Başka insanlar beni ilgilendirmiyor. Başka kimseyi de ilgilenmiyormuş gibi yapıyorlar. İlgileniyormuş gibi yapıyorlar. Ben rol yapmak istemiyorum. Ben özgür olmak istiyorum. Ama veya diyecek oldu Şevek yumuşak bir sesle. Çünkü özgürlük yakarısı onu çok etkilemişti. Tam o sırada kapı çaldı. Veya ayağa kalkıp eteğini düzeltti ve gülümseyerek konuklarını karşılamaya gitti. Sonraki bir saat boyunca 30-40 kişi geldi. Şevek başlangıçta mutsuz, doyumsuz ve sıkıntılı görünüyordu. Herkesin ellerinde kadehlerle ayakta durup gülümsediği ve yüksek sesle konuştuğu her zamanki partilerden biriydi bu. Ama yavaş yavaş daha eğlenceli olmaya başladı. Tartışmalar başladı. İnsanlar oturup konuşmaya başladılar. Evindeki partilere benzemeye başladı. Minik, zarif pastalar, parça et ve balık dolaştırılıyordu. Boşalan kadehler dikkatli bir garson tarafından anında dolduruluyordu. Şevek bir içki aldı. Aylardır Urasların alkol yutmalarını seyredip durmuştu. Hiçbiri de hastalanmamıştı. İlaca benzer bir tadı vardı ama biri yalnızca karbonik asitli su olduğunu söyledi. Hoşuna gitmişti. Susamıştı. Bir dikişte içti. Birkaç kişi onunla fizikten bahsetmeye kararlıydı. Birisi kibardı. Şevek de bir süre ondan kaçmayı başardı. Çünkü fizikçi olmayanlarla fizikten konuşmaktan hoşlanmıyordu. Diğeri küstahtı ve ondan kurtulmak olanaksızdı. Ama Şevek rahatsızlığın konuşmasını kolaylaştırdığını fark etti. Adam anlaşılan çok parası olduğu için her şeyi biliyordu. Gördüğüm kadarıyla, dedi Şevek'e, sizin eş zamanlılık kuramınız zaman hakkındaki en açık gerçeği, zamanın geçtiği gerçeğini yansıtıyor. Fizikte insan nelere gerçek diyeceği konusunda dikkatli olmalı. Fizik iş hayatından farklıdır, dedi Şevek, gayet yumuşak ve uyumlu bir tavırla. Ama yakındaki başka bir grupta dedikodu yapan veya sesindeki bu tonu duyunca dinlemek için onlara doğru döndü. Eş zamanlılık kuramının katı terimleri içinde süreklilik fiziksel olarak nesnel bir olgu değil, öznel bir olgu olarak kabul edilir. Şimdi Deari'yi korkutmaya çalışmaktan vazgeç de bize bunun bebek dilinde ne anlama geldiğini anlat, dedi veya keskinliği Şevek'in gülümsemesine yol açtı. Zamanın geçtiğini, önümüzden akıp gittiğini düşünürüz. Ama ya biz öne doğru, geçmişten geleceğe sürekli yeniyi keşfederek gidiyorsak? Böyle bir zaman akışı biraz kitap okumaya benzerdi, anlıyor musunuz? Kitap oradan, tümüyle kapağının içinde. Ama öyküyü okumak ve anlamak istiyorsanız ilk sayfadan başlamalı, sonra ilerlemeli, hep sırayla gitmelisiniz. Böylece evren çok büyük bir kitap, biz de onun çok küçük okuyucuları olurduk. Ama gerçek şu ki evreni bir süreklilik, bir akış olarak algılıyoruz, dedi Daeri. Bu durumda daha yüksek bir düzlemde her şeyin sonsuza dek aynı anda var olabileceğini gösteren bu kuram ne işe yarar? Siz kuramcılar için eğlencelidir belki ama gerçek yaşamda hiç pratik kullanımı, gerçek yaşama hiç yararı yoktur. Eğer bir zaman makinesi yapamazsak, diye ekledi bir tür sert, sahte neşeyle. Ama evreni yalnızca sürekli olarak algılamıyoruz, dedi Şevek. Hiç düş görmez misiniz? Bay Değeri bir kerecik olsun birine bay demeyi anımsamış olmaktan gurur duyuyordu. Ne ilgisi var şimdi bunun? Görünüşe bakılırsa zamanı yalnızca bilinçli olduğumuzda algılıyoruz. Bir bebek için zaman yoktur. Geçmişle arasındaki uzaklığı ölçemez. Geçmişin şu anda nasıl bir ilişki içinde olduğunu anlamaz. Şu anın geleceğiyle nasıl ilişkili olacağını planlayamaz. Zamanın geçtiğini bilmez. Ölümü anlamaz. Erişkinin bilinçsiz aklı da onun gibidir. Düşte zaman yoktur. Süreklilik tümüyle değişmiştir. Neden ve sonuç birbirine karışır. Mit ve efsanede zaman yoktur. Masal bir zamanlar derken hangi geçmişten bahseder? Böylece gizemci mantığıyla bilinçaltını yeniden birleştirdiğinde her şeyin tek bir varlık olduğunu görür ve sonsuz geri dönüşü anlar. Evet, gizemciler, dedi utangaç adam şevkle. Tebores 8. bin yılda yazmıştı. Bilinçsiz akıl evrenle aynı mekan ve zamandadır. Ama biz bebek değiliz, diye atıldı Deari. Akılcı insanlarız. Sizin eş zamanlılık lılığınızın bir tür gizemci geri dönüşüm mü? Bir duraklama oldu. Bu arada Şevek istemediği bir pastaya uzanıp yedi. Bugün bir kez kendini kaybetmiş ve gülünç duruma düşmüştü. Bir kere yeterliydi. Belki onu, dedi, bir dengeye varma çabası olarak görebilirsiniz. Bakın, ardışıklık bizim doğrusal zaman duygumuzu ve evrim kanıtlarını gayet güzel açıklıyor. Yaratmayı ve ölümlülüğü de içeriyor. Ama orada duruyor. Değişen her şeyle ilgileniyor. Ama nesnelerin aynı zamanda nasıl kalıcı olduklarını açıklayamıyor. Yalnızca zamanın okundan bahsediyor ama zamanın çemberinden asla bahsetmiyor. Çember mi? Diye sordu. Sorguculardan nazik olanı anlamak için o kadar açık bir çaba gösteriyordu ki Şevek Deare'yi unuttu ve coşkuyla konuşmaya girişti. Elleriyle kollarını sanki dinleyicisine bahsettiği döngüleri ve salınımları maddesel olarak göstermek istermiş gibi sallıyordu. Zaman bir doğru olarak ilerlediği kadar döngüseldir de. Dönen bir gezegen görüyor musunuz? Bir döngü, güneş etrafında bir yörünge bir yıl ediyor, değil mi? İki yörünge, iki yıl falan. Yörüngeleri sonsuza dek sayabilirsiniz. Bir gözlemci sayabilir. Aslında zamanı böyle bir sistemle sayarız. Zaman sayacını, saati bu oluşturur. Ama sistemin döngünün içinde zaman nerededir? Başlangıç ve bitiş nerededir? Sonsuz yineleme zamansız bir süreçtir. zamansal olarak görebilmek için bir başka döngüsel veya döngüsel olmayan süreçle karşılaştırılması gerekir. Bu çok garip ve ilginç bir şey. Atomların, biliyorsunuz, döngüsel bir devinimi vardır. Kararlı bileşikler birbirlerine göre düzenli, döngüsel bir devinimi olan bileşenlerden oluşur. Aslında maddeye yeterince kalıcılık verip evrimi olanaklı kılan atomun minik zaman açısından tersine çevrilebilir döngüleridir. Art arda eklenen minik zamansızlıklar zamanı oluşturur. Sonra daha büyük bir ölçekte kainat, bütün evrenin döngüsel bir süreç, bir genişleme ve daralma salınımı olduğunu, öncesi ve sonrası olmadığını düşünüyoruz. Yalnızca içinde yaşadığımız büyük döngülerin her birinin içinde doğrusal zaman, evrim, değişme vardır. O halde zamanın iki veçesi var. Birincisi, onsuz hiç değişmenin, ilerlemenin, yönün veya yaratmanın olmadığı ok, akan ırmak var. Sonra da onsuz karmaşanın hüküm süreceği, anların anlamsızca art arda dizileceği, saatlerin, mevsimlerin veya verilerin, sözlerin olmadığı bir dünyada yaşayacağımız çember veya döngü var. Aynı şey hakkında çelişen iki cümle söyleyemezsiniz, dedi Deary, üstün bilginin verdiği sakinlikle. Başka bir deyişle, bu özelliklerden biri gerçek, diğeri yalnızca bir hayal. Birçok fizikçi böyle söyledi, diye onayladı Şevek. Ama siz ne diyorsunuz? Dedi bilmek isteyen kişi. Şey, bunun güçlükten kurtulmak için kolay bir yol olduğunu sanıyorum. İnsan varlığı ya da oluşu bir hayal sayıp bir kenara atabilir mi? Varlıksız oluş anlamsızdır. Oluşsuz varlık çok sıkıcı olur. Eğer akıl zamanı bu iki şekilde de algılayabiliyorsa, gerçek bir zaman bilgisi de zamanın iki özelliği veya süreci arasındaki ilişkinin anlaşabileceği bir alan sunmalıdır. Ama bu tür bir anlamanın ne yararı var? Dedi Diary. Eğer pratik teknolojik uygulamaları olmayacaksa, o zaman yalnızca kelime oyunu olmaz mı? Gerçek bir çıkarcı gibi soru soruyorsunuz, dedi Şevek. Oradaki hiç kimse Diary'ye dağarcığındaki en aşağılayıcı sözle hakaret etmiş olduğunu anlamadı. Hatta Diary başıyla hafifçe onayladı ve bir kompliman olarak kabul etti. Ama veya bir gerilim sezmişti ve söze karıştı. Gerçekten söylediklerinin tek bir sözcüğünü anlamadım. Ama eğer kitap hakkında söylediklerini, her şeyin gerçekte şu anda var olduğunu gerçekten anladıysam, bana öyle geliyor ki geleceği önceden kestirebiliriz, eğer şimdiden oradaysa. Hayır, dedi utangaç adam, pek de utangaç olmayan bir tavırla. Bir kanepe veya ev gibi orada değildir. Zaman, mekan değildir. Çevresinden dolaşamazsın. Veya başıyla onayladığı, kendi yerini bulunca rahatlamış gibiydi. Kadını yüksek düşünce ülkesinden kovmaktan cesaret almış görünen utangaç adam, Diary'e döndü ve bana zaman fiziğinin uygulama alanı ahlakmış gibi geliyor, dedi. Bunu onaylıyor musunuz Doktor Şevek? Ahlak mı? Şey, bilmiyorum. Ben çoğunlukla matematikle uğraşıyorum. Ahlaki davranışların denklemlerini çıkarılamaz. Neden olmasın, dedi Derry. Şevek onu dikkate almadı. Ama haklısınız. Zaman bilimi ahlakla ilgili. Çünkü zaman duygumuz nedenle sonucu, araç ve amacı ayırt etme yeteneğimizle ilgili. Bebekler ya da hayvanlar şu anda yaptıklarıyla bu yüzden olacaklar arasındaki farkı anlamazlar. Bir makara sistemi kuramazlar, söz veremezler. Biz yapabiliriz. Şimdi ile şimdi değil arasındaki farkı gördüğümüz için bağlantıyı kurabiliriz. İşte orada ahlak devreye girer. Sorumluluk, kötü bir araçla iyi bir amaca ulaşabileceğini söylemek. Bu makarada bir ipi çekersem öbür makaradaki ağırlığın kalkacağını söylemek gibidir. Bir sözü tutmamak, geçmişin gerçekliğini yadsımaktır. Bu yüzden de gerçek bir gelecek umudunu yadsımak anlamına gelir. Eğer zaman ve us birbirlerinin işlevi ise, eğer biz zamanın yaratıklarıysak, bunu bilerek en iyi şekilde yararlanmamız gerekir. Sorumluluk duyarak hareket etmemiz gerekir. Ama bakın, dedi Diary, tarif edilemez bir doyum duygusuyla ve kendi aklınca. Daha şimdi eş zamanlılık sisteminizde geçmiş ve gelecek olmadığını, yalnızca bir tür sonsuz şimdi olduğunu söylemiştiniz. O zaman çoktan yazılmış bir kitaptan nasıl sorumlu olabilirsiniz ki? Tek yapabileceğiniz onu okumak. Hiçbir seçim, hiçbir özgür eylem kalmıyor. Bu determinizmin açmazı. Gerçekten haklısınız. Eş zamanlılık düşüncesinde bir içkin olarak var. Ama ardışıklık düşüncesinin de kendi açmazları var. Saçma, küçük bir resim çizersek açıklayabiliriz. Bir ağaca taş atıyorsunuz. Eğer eş zamanlılık yanlısıysanız taş çoktan ağaca çarpmıştır. Eğer ardışıklık yanlısıysanız taş ağaca hiçbir zaman ulaşamaz. O zaman hangisini seçersiniz? Belki de düşünmeden taş atmayı yeğlersiniz. Seçim olmaz. Ben işleri zorlaştırmayı yeğliyorum. O yüzden ikisini de seçiyorum. Nasıl bağdaştırıyorsunuz bunları?" diye sordu utangaç adam içtenlikle. Şevek neredeyse umutsuzluktan gülecekti. "Bilmiyorum. Uzun zamandır bunun üzerine çalışıyorum. Ne de olsa taş ağaca çarpıyor. Ne saf ardışıklık ne de saf birlik onu açıklayabilir. Biz saflığı değil, karmaşıklığı, neden sonuç ilişkisini, araç ve amacı arıyoruz. Evren modelimiz en az evren kadar tüketilemez olmalı. Yalnızca kalıcılığı değil, yaratmayı, yalnızca varlığı değil, oluşu, yalnızca geometriyi değil, ahlakı da içeren bir karmaşıklık olmalı. Bizim aradığımız yanıt değil, soruyu nasıl soracağımız. Hepsi çok iyi ama endüstrinin gereksinmesi olan şey yanıtlar." dedi Diary. Şevek yavaşça döndü, ona baktı ve hiçbir şey söylemedi. Ağır bir sessizlik oldu. Veya zerafetle ve gayet yersiz olarak atılarak geleceği öngörme temasına geri döndü. Diğerlerine konu ilginç gelmişti. Bu yüzden hep birlikte falcılar ve gayipten haber verenlerle olan deneyimlerini anlatmaya başladılar. Şevek ne sorulursa sorulsun başka bir şey söylememeye karar verdi. Müthiş susamıştı. Garsonun bardağını doldurmasına izin verdi ve hoş köpüklü şeyi içti. Odayı incelemeye başladı. Başka insanları izleyerek öfkesini ve gerilimini dağıtmaya çalışıyordu. Ama onlar da iyi yollardan beklenmeyecek ölçüde duygusal davranıyorlardı. Bağırıyorlardı. Yüksek sesle gülüyorlar. Birbirlerinin sözünü kesiyorlardı. Bir köşede bir çift yavaş yavaş cinsel oyunlara girişmişti. Şevek iğrenerek başını çevirdi. Cinsellikte bile bencillik mi ediyorlardı? Eşsiz kişilerin önünde birbirini okşayıp sevişmek en az aç insanların önünde yemek yemek kadar kaba bir davranıştı. Dikkatini çevresindeki gruba yöneltti. Şimdi kehanet konusunu bırakmış, politikaya geçmişlerdi. Hepsi savaşı, Tun'un bundan sonra ne yapacağını, Aiyo'nun bundan sonra ne yapacağını, DHK'nın bundan sonra ne yapacağını tartışıyorlardı. Şevek, "Neden sürekli soyutlamalarla konuşuyorsunuz?" diye atıldı birden. Neden daha bunu söylerken karar verdiği halde neden yine konuştuğunu merak etmeye başladı. Birbirini öldüren ülke adları değil, insanlar. Askerler neden gidiyor? Bir insan neden gidip yabancıları öldürür? "Ama askerler bunun içindir," dedi göbeğinde bir opal taşıyan minik, açık renkli, tenli bir kadın. Birkaç adam Şevek'e ulusal hükümranlık ilkesini anlatmaya başladı. Veya adam araya girdi. "Ama bırakın da konuşsun. Sen sorunu nasıl çözerdin Şevek?" "Çözüm apaçık ortada. Nerede?" "Anares'te. Ama sizin ayda yaptıklarınız bizim buradaki sorunlarımızı çözmez. İnsanın sorunu hep aynıdır. Sağ kalma. Tür, grup veya birey olarak." "Ulusal savunma," diye bağırdı biri. Tartıştılar, tartıştı. Ne söylemek istediğini biliyordu. O kadar açık ve doğruydu ki herkesi ikna edeceğinden emindi. Ama her nasılsa bir türlü doğru sözcükleri dökemiyordu. Herkes bağırıyordu. Minik, açık tenli kadın oturduğu koltuğun geniş kenarına eliyle vurdu. Şevek de oraya oturdu. Kadının kazınmış, gümüşü kafası kolunun altında belirdi. "Merhaba, ay adamı," dedi ve bir süre için başka bir gruba katılmıştı. Ama şimdi yeniden Şevek'in yanına gelmişti. Yüzü kızarmıştı, gözleri irileşmişti ve ışıltılıydı. Şevek odanın öbür ucunda Paye'yi gördüğünü sandı. Ama o kadar çok yüz vardı ki hepsi karışıyordu. Olaylar ani atılımlarla ve kesik kesik gelişiyordu. Sanki yaşlı Gıvarap'ın hipotezindeki döngüsel evrenin işlemesini perde arkasından izliyormuş gibiydi. "Yasal otorite ilkesi korunmalı, yoksa yozlaşıp anarşiye döneriz," diye gürledi şişman, çatık kaşlı bir adam. Şevek, "Ya yozlaşırsanız," dedi. "Biz bunu 150 yıldır yaşıyoruz." Minik, açık tenli kadının gümüş sandaletler içindeki ayak parmakları yüzlerce inciyle dokunmuş eteğinin altından bakıyordu. Veya "Ama," dedi, "bize Anares'i anlatmalısın. Gerçekten nasıl olduğunu, gerçekten orası çok mu harika?" Şevek koltuğun kenarına oturmuştu. Veya ise dizlerinin dibinde pufun üzerinde oturmuştu. Dik ve uysaldı. Yumuşak göğüsleri kör gözleriyle Şevek'e bakıyorlardı. Yüzü gülümsüyordu. Rahattı. Kızarmıştı. Şevek'in beyninde karanlık bir şey döndü. Her şey karardı. Ağzı kurumuştu. Garsonun az önce doldurduğu kadehi bitirdi. "Bilmiyorum," dedi. Dili yarı felç olmuş gibiydi. "Hayır, harika değil. Çirkin bir dünya. Bu dünyaya benzemiyor. Anares sadece tozdan ve kuru tepelerden oluşuyor. Her şey az, her şey kupkuru. İnsanlar da güzel değil. Hepsinin koca elleri ve ayakları var. Benimkiler ve buradaki garsonunkiler gibi. Ama koca göbekleri yok. Çok kirlenirler, birlikte yıkanırlar. Burada kimse bunu yapmaz. Kentler çok küçük ve sönüktür. Sıkıcıdır. Hiç saray yoktur. Yaşam sıkıcıdır. Çok çalışılır. Her zaman istediğinizi alamazsınız. Hatta bazen gereksizliğinizi bile. Çünkü yeterince yoktur. Siz Uraslıların her şeyi yeterince var. Yeterince hava, yeterince yağmur, çimen, okyanuslar, yiyecek, müzik, yapılar, fabrikalar, makineler, kitaplar, giysiler, tarih. Siz zenginsiniz, siz sahipsiniz. Biz yoksuluz, biz yoksunuz. Sizde var, bizde yok. Burada her şey çok güzel. Güzel olmayan yalnızca yüzler. Anares'te hiçbir şey güzel değildir. Yalnız yüzler güzeldir. Diğer yüzler, erkek ve kadın yüzleri. Bizim onlardan başka bir şeyimiz yok. Birbirimizden başka bir şeyimiz yok. Burada siz mücevherleri görüyorsunuz, orada gözleri görürsünüz. Gözlerde de görkemi, insan ruhunun görkemini görürsünüz. Çünkü bizim erkeklerimiz ve kadınlarımız özgürdür. Hiçbir şeye sahip olmadıkları için özgürdürler. Siz sahipler ise sahiplisiniz. Hepiniz hapistesiniz. Herkes yalnız, tek başına, sahip olduğu yığınla birlikte hapiste yaşıyor, hapiste ölüyorsunuz. Gözlerinizde görebildiğim yalnızca bu. Duvar, duvar. Hepsi ona bakıyordu. Sesinin yüksekliğinin hala sessizlikte çınladığını duydu, kulaklarının yandığını hissetti. Karanlık, boşluk beyninde bir kez daha yer değiştirdi. "Başım dönüyor," dedi ve ayağa kalktı. Veya koluna girdi. "Bu taraftan gel," dedi. Biraz gülüyordu ve nefes nefeseydi. Veya insanlar arasında yol bulup geçerken Şevek onu izledi. Şimdi yüzünün çok soluk olduğunu hissediyordu. Baş dönmesi de geçmemişti. Veya'nın onu banyoya veya temiz hava alabileceği bir pencereye götüreceğini umuyordu. Ama geldikleri oda büyüktü ve duvara ışık yansıtılarak hafifçe aydınlatılmıştı. Duvarın yanında yüksek beyaz bir yatak duruyordu. Diğer duvarın yarısını bir ayna kaplıyordu. Perdelerin, çarşafların ve Veya'nın kullandığı parfümün yakın, tatlı kokusu etraftaydı. "Çok büyüksün," dedi Veya, doğrudan onun önüne gelip yüzüne bakarak. Loş ışıkta o nefes nefese gülüşüyle. "Gerçekten çok büyük, olanaksızsın, müthişsin." Ellerini Şevek'in omuzlarına koydu. "Ah, o yüzlerindeki ifadeler. Bunun için seni öpmeliyim." Ayaklarının ucunda yükseldi ve Şevek'e dudaklarını, beyaz boynunu ve çıplak göğüslerini sundu. Şevek ona sarıldı ve Veya'nın başını geriye doğru zorlayarak dudaklarını öptü. Sonra da boynunu ve göğüslerini. Veya önce kemikleri yokmuş gibi eğildi. Sonra biraz debelendi, güldü ve hafifçe onu iterek konuşmaya başladı. "Ah hayır, hayır kendine gel," dedi. "Haydi bırak şimdi, partiye geri dönmemiz gerek." "Hayır Şevek, sakin ol. Şimdi olmaz." Şevek dinlemiyordu. Veya'nın kendiyle birlikte yatağı çekti. O da geldi. Ama konuşmaya devam ediyordu. Şevek bir eliyle kendi karmaşık giysileriyle oynadı ve pantolonun önünü açmayı başardı. Sonra sıra Veya'nın giysisine, kalçaya oturan sıkıca kopçalanmış eteğinin beline geldi. Ama Şevek onu bir türlü gevşetemiyordu. "Dur artık," dedi Veya. "Hayır, beni dinle Şevek. Olmaz, şimdi olmaz. Doğum kontrol hapı almadım. Eğer gebe kalırsam rezalet çıkar. Kocam 2 hafta sonra dönüyor. Hayır, bırak beni." Ama Şevek onu bırakamıyordu. Yüzünü Veya'nın yumuşak terli kokulu etine yaslamıştı. "Dinle, giysilerimi berbat etme, fark edecekler. Allah aşkına bekle biraz, bekle ayarlayabiliriz. Buluşacağımız bir yer ayarlayabiliriz. İtibarımı düşünmek zorundayım. Hizmetçiye güvenemem. Sabret biraz, şimdi olmaz, şimdi olmaz, şimdi olmaz." En sonunda Şevek'in kör acelesinden ve gücünden korkarak ellerini göğsüne koyup bütün gücüyle itti. Şevek bir adım geri gitti. Kadının sesinin aniden korkuyla yükselmesi ve debelenmesi kafasını karıştırmıştı. Ama duramıyordu. Veya'nın direnmesi onu daha da heyecanlandırmıştı. Kadını kendine çekti ve Veya'nın beyaz ipek giysisine menisi fışkırdı. Veya aynı tiz fısıltıyla "bırak beni, bırak beni" diye yineliyordu. Şevek onu bıraktı. Şaşkınlıkla içinde kala kalmıştı. Beceriksizce pantolonun fermuarını kapatmaya çalıştı. "Affedersin, sanmıştım ki..." "Hay Allah'ım," dedi Veya loş ışıkta eteğine bakarak. Plilerini silkeledi. Şu hale bak. Şimdi giysimi değiştirmek zorunda kalacağım. Şevek ağzı açık ayakta duruyor. Zor nefes alıyordu. Elleri iki yanına sarkmıştı. Sonra birden dönüp loş odadan dışarıya sendeleyerek çıktı. Partinin parlak odasında kalabalığın arasından geçti. Bir ayağa takıldı. Kol yolunun bedenlerle, giysilerle, mücevherlerle, memelerle, gözlerle, mum alevleriyle, eşyayla tıkalı olduğunu gördü. Bir masaya çarptı. Masanın üzerindeki gümüş bir tabakta içinde et, krema ve otlar olan minik börekler dev, soluk bir çiçek gibi eş merkezli çemberler halinde dizilmişti. Şevek nefes almak için çabaladı. İki büklüm oldu ve tabağın üzerine kustu. Ben onu eve götürürüm, dedi Paye. Allah aşkına götür, dedi Paye. Onu mu arıyordun? Sayıyor. Eh sayılır, neyse ki Damayera seni aradı. Gelmen onun için kesinlikle iyi olurdu. Oldu. Mesele çıkartmayacak. Koridorda kendinden geçmiş. Gitmeden telefonunu kullanabilir miyim? Şefe sevgilerimi söyle, dedi Veya cilveyle. O iyi, Paye ile birlikte kız kardeşinin apartmanına gelmişti. Onunla birlikte de çıktı. Paye'nin her zaman hazırda beklettiği, geçen yaz Şevek'i uzay limanından getiren büyük hükümet arabasının orta koltuğunda oturuyorlardı. Şevek şimdi arka koltukta onu attıkları gibi yatıyordu. Dünyadan habersizdi. Bütün gün kız kardeşinle beraber miymiş Damere? Görünüşe bakılırsa öğleden beri. Tanrı'ya şükür. Neden kenar mahallelere gitmesinden bu kadar korkuyorsun? Her odocu zaten bizim baskı altındaki ücretli köleler sürüsü olduğumuza inanır. Biraz onaylama görse ne fark eder? Onun ne gördüğü umurumda değil. Onun görülmesini istemiyoruz. Kuş yemi gazetelerini okuyor musun? Geçen hafta eski kentte dolaşan, öncüden bahseden afişleri gördün mü? Efsane bin yılın sonundan önce gelecek olan öncü, bir yabancı, bir toplum dışı sürgün, boş ellerinde gelecek zamanı taşıyarak bunu alıntı yapmışlardı. Allah'ın cezası yığınlar, dünyanın sonu lafları edip duruyorlar. Bir simge arıyorlar, bir ateşleyici. Genel grevden bahsediyorlar. Hiçbir zaman akıllanmayacaklar. Her neyse, bir ders almaları gerek. Allah'ın cezası isyancı sığırlar. Hepsini tuğla savaşmaya göndermeli. Onlardan elde edeceğimiz en büyük yarar bu olur. Yolculuk sırasında iki adam da bir daha konuşmadı. Kıdemli öğretim üyeleri evinin gece bekçisi Şevek'i odasına çıkarmalarına yardım etti. Onu yatağa uzattılar. Anında horlamaya başladı. O iyi kalıp Şevek'in ayakkabılarını çıkardı ve üstüne bir battaniye örttü. Sarhoş fizikçinin nefesi fena kokuyordu. O iyi yataktan uzaklaştı. Şevek'e duyduğu sevgi ve korku içinde yükseliyor. İki duygu birbirini boğmaya çalışıyordu. Kaşlarını çattı ve aptal herif diye mırıldandı. Işığı söndürüp öteki odaya döndü. Paye masada Şevek'in kağıtlarını karıştırıyordu. Bırak, dedi o iyi. İğrenme ifadesi belirginleşiyordu. Haydi, sabahın ikisi oldu. Yorgunum. Bu pezevenk ne yapıyor Damayera? Burada hala bir şey yok. Hiçbir şey. Yoksa tümüyle bir sahtekar mı? Ütopya'dan gelen bu Allah'ın cezası saf köylü bizi aldattı mı? Kuramı nerede? Anında uzay yolculuğumuz nerede? Hainlilere olan üstünlüğümüz nerede? 9-10 aydır bu pezevengi besliyoruz. Karşılığında hiçbir şey yok. Yine de Oyin'in ardından kapıdan çıkmadan önce kağıtlardan birini cebine attı.